Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21 Mehr 1400, Hicri Gamer'i 6 Rebiülevvel 1443 ve Miladi Takvim'le 13 Ekim 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, gerçek ve sanal ve mutfak kültür isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Meclis Başkanı Galibaf, Tahran ve Moskova arasındaki işbirliğinin bölgede güvenlik ve barışı güçlendireceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yanlış anlaşılmaları engellemeleri gerektiğini söyledi. İran temsilcisi, İran'a yönelik asılsız suçlamaların terör rejimi İsrail'in olağan yöntemi olduğunu söyledi. Amerika'nın NATO hava güvenliği sağlamak için Türkiye'ye F-16 satabileceği bildirildi. Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 237 ölüm gerçekleşirken Amerika'da COVID-19 salgında ölenlerin sayısı 737 bini geçti. Yemen'in Marib eyaletinde stratejik El Cube işgalden kurtarıldı. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Rus Duması Başkanı yeniden seçilmesini kutlayan bir mesajda Tahran-Moskova işbirliğinin bölgede güvenlik ve barışı güçlendirdiğini söyledi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf Salı günü yeniden seçilmesinden dolayı Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i tebrik etti. Galibaf mesajında önümüzdeki dönemde siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda aramızdaki ilişkilerin artan gelişimine özellikle parlamenter işbirliği başta olmak üzere potansiyel ve imkanlardan yararlanarak daha fazla geliştirmeliyiz dedi. Galibaf, İslami Şura Meclisi, Rusya ve İran ilişkilerinin geliştirmesi yönünde Rusya Duması ile işbirliğini geliştirmeye hazırdır ve bunu memnuniyetle karşılayacaktır, dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülkenin ilişkilerde yanlış anlaşılmaları önlemeleri gerektiğini ve iki ülke ilişkilerinin hızlı şekilde doğru ve ileriye dönük olarak çabalı göstermeleri gerektiğini söyledi. Emir Abdullayan karşılıklı saygı ve egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı duyulması gerektiğini belirterek iki ülkenin köklü ilişkilere sahip olduklarını, İran'ın beklentisinin kamyonların transit sorununun hızlı şekilde çözülmesi olduğunu söyledi. Emir Abdullayan iki milletin derin ilişkilere sahip olduğunu belirterek Tahran ve Bakü'nün düşmanları vardır ve taraflar düşmanlara ilişkilere zarar verme fırsatı vermemeli ve kaygılarda işbirliği ve diyalog ile çözülmeli dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayramov'da İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinin dostane olduğunu belirterek ülkesi için dost ülkelerle ilişkilerin öncelikli olduğunu ve sorunların diyalog ve samimi bir ortamda çözülmesi gerektiğini söyledi. Bayramov, iki ülke gümrük yetkililerinin İran kamyonlarının sorunlarını çözüm için görüşmesini önerdi ve tutuklu bulunan iki sürücünün serbest bırakılması olayını takip edeceğini söyledi. İki ülke dışişleri bakanları karşılıklı olarak birbirlerini ülkelerine davet ettiler.
İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'deki daimi misyonu Haydar Ali Beluchi, Siyonist rejim İsrail temsilcisinin İran'a yönelik asılsız söylem ve suçlamalarına tepki göstererek İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı asılsız suçlamalarda bulunmak, bu rejimin her zaman mazlum Filistin halkına karşı işlediği suçları örtbas etme yöntemi olmuştur dedi. Haydar Ali Beluchi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1. Komitesi'nde yaptığı konuşmada terör rejimi İsrail'in cani mahiyetini hiçbir yalanın ve suni buhranlarını örtemeyeceğini belirterek, İsrail uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ediyor. Filistin halkının temel haklarını ihlal ediyor dedi. İranlı yetkili terör rejimi İsrail'in başta kitle imha silahlarıyla ilgili uluslararası anlaşmaları hiçe sayması gibi tutumlarına da temasla uluslararası toplumun iradesine rağmen İsrail ilgili anlaşmaların hiçbirine katılmamakla kalmamış, aynı zamanda İran tarafından başlatılan nükleer silahlardan arındırılmış bir bölgenin kurulmasının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir dedi. Beluchi konuşmasının sonunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözetiminde barışçı nükleer faaliyet sürdüren İran'ın bu çalışmalarını engellemek için bölgede buhran çıkardığını da belirterek bu dikkatleri bölgesel istikrara yönelik asıl tehditten özellikle de bu rejimin nükleer cephaneliği ve herhangi bir uluslararası denetimden uzak olan diğer nükleer tesislerinden başka yöne çevirmeye yönelik ikiyüzlü bir harekettir dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Avrasya Bakan Yardımcısı ve Genel Müdürü SİKA toplantısında İran'ın iyi komşuluk politikasını vurgu yaptı. Asya'da etkileşim ve güven artırıcı önlemler konferansı SİKA Dışişleri Bakanlığı'nın 6. toplantısında Alireza Hakikiyan, İran'ın iyi komşuluğu güçlendirme, güven inşa etme, komşularla diyaloğa kapı açma ilkeli siyasetine vurgu yaparak İran komşular ve Asya kıtasının diğer ülkeleriyle dostça ilişkilere büyük önem veriyor dedi. Hakikiyan işgal altındaki Filistin topraklarına devam eden apartheid'a atıfta bulunarak Filistin halkının temel haklarının inkar edilmesini ve Filistinli çocukların günlük olarak öldürülmesini ve işgalci rejimin Kudüs'teki cinayet ve suçlarının artmasını, Filistinlerin trajik teslimiyeti olan sözde bu rejimle normalleşme sürecinin bir sonucu olduğunu bildirdi. Hakikiyan, Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun tırmanmasının insan hakları, insani hukuk ve uluslararası hukukun açık ve sistematik bir ihlali olarak kınanması gerektiğinin altını çizdi. Siyonist rejimin temsilcisinin asılsız iddialarına cevap olarak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, terör rejimi İsrail'in korkunç kan dökme, saldırı, ihlal, yayılmacılık ve apartheid sicili göz önüne alındığında bu rejimin İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere meşru siyasi sistemler hakkında yorum yapmak için ahlaki olarak bir yetkisinin olmadığını söyledi. Hakikiyan, Siyonist rejimin temsilcisinin üye ülkelere gizli askeri nükleer program ve yüzlerce nükleer bomba ve diğer kitle imha silahları hakkında açıklama yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği Dışişleri Dış Siyaset Sorumlu Yardımcısı Enrico Mora'nın Perşembe günü Tahran'ı ziyaret edeceğini bildirdi. Said Hatipzade Salı gecesi gazetecilerin Enrico Mora'nın Tahran ziyaretiyle ilgili sorularına cevap olarak önceki düzenlemelere göre bu ziyaret Perşembe günü gerçekleşecek dedi. Hatipzade bu ziyaretin iki taraf arasında İran ile Avrupa Birliği, Afganistan ve nükleer anlaşma gibi ilgi duydukları konuların ele alınacağını belirterek iki taraf arasındaki istişare ve temasların hiçbir zaman kesilmediğini ve çeşitli konular etrafında sürekli devam ettiğini ve bu ziyaretin de bu çerçevede olacağını söyledi.
Dördüncü, Mustafa İslam dünyasının en iyi 5 bilim insanına verildi. Mustafa ödülü İran tarafından bilginin sınırları üzerinde yenilikçi bir etkisi olan ve insanlığın gelişiminin yolunu açan İslam dünyasındaki en iyi bilim insanlarına ve araştırmacılara 2 yılda bir verilen ödüldür. Ödülün yöneticilerine göre İslam ülkelerinde ikamet etmeyen Müslüman bilim insanlarına ait olan Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 2021 ödülü bölümünde İran'dan Kamran Vefa ve Bangladeş'ten Zahid Hasan ortaklaşa ödüllendirilecek. Harvard Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Profesör Kamran Vefa Mustafa ödülüne seçildi. Bu arada Mustafa ödülü 2021'in İslam ülkelerinde yaşayan bilim insanları bölümünde bu dönemde Maghrib'den Yahya Tialati, Lübnan'dan Muhammed Saik ve Pakistan'dan Muhammed İkbal Çutra'ya ortaklaşa verilecek.
Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç'a Hafız Şirazi'nin Tam Divan'ın İstanbul Türkçesine çevirmesinden dolayı Hafızoloji 1. derece ilmi ödülü verildi. İRNA Ajansı'na göre Hafız Günü Anma Merkezi, İran'ın Türkiye'deki Kültür Atışırlığı ve Ankara Üniversitesi işbirliği düzenlenen Hafız Şirazi'yi anma töreni düzenlendi. Online olarak düzenlenen törende Ankara Edebiyat Fakültesi hocalarından Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç'a Hafız Divanı tam olarak Türkçe'ye çevirmesinden dolayı Hafızoloji 1. dereceden ödül verildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Muhammed Ferazmen törende yaptığı konuşmada bu ilmi ödül Fars Edebiyatı'nın kültür ve medeniyet alanındaki bilimsel önemi hak ediyor dedi. Ferazmen ayrıca şöyle dedi. Profesör Hicabi Hafız'ın divanı sırayla tercüme etti. İran Türkiye Büyükelçisi ayrıca şöyle dedi. Hafız'ın çok büyük şair olduğunu belirterek Fars şiirinin efsanesi kendinden sonrasındaki şairleri etkileyen Hafız'dır. Programın sonunda İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşaviri ve İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İrşad Genel Müdürlüğü tarafından Profesör Doktor Hicabi'ye ödül ve hediyesi takdim edildi.
Bazı kaynaklar Amerikan hükümetinin bölgede NATO güvenliğini ve Ankara ile Atina arasında güç dengesini sağlamak için Türkiye F-16 savaş uçaklarının satışını kabul edebileceğini duyurdu. Daily Sabah'ın haberine göre Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını ve mevcut savaş uçaklarını modernize etmek için modern ekipman satın alma talebi 6 milyar dolara mal olacak. Amerikan Kongresi'nin ihtilaflar sebebiyle Ankara'nın silah satın almasına karşı çıkması göz önünde alındığında anlaşmaya varmasının zor olduğu düşünülüyor. Ancak raporlar yine Amerikan yönetiminin bunu desteklediğini gösteriyor. Bilgili iki yetkili 30 Eylül'de Türkiye'nin Amerika'ya savaş uçaklarını geliştirmek için 40 yeni F-16 ve yaklaşık 80 kit satın alınması için resmi talepte bulunduğunu söyledi. Bir Türk yetkili Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu yapılmadığı takdirde yalnızca Ankara'nın güvenliğini değil, aynı zamanda güvenlik açısından NATO'yu tehlikeye atabileceğini söyledi. Başka bir Türkiye'li yetkili Biden hükümetinin F-16 savaş uçaklarının güncelleştirmesini talep etmekte hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. 5 gün önce İngiltere merkezi Reuters haber ajansının konuyla ilgili kaynaklarına dayandırdığı haberinde Türkiye'nin F-16 savaş uçağı modernizasyonu ve 40 yeni uçak alımı Amerika'ya talepte bulunduğu iddia edildi. Reuters haberinde Türkiye'nin Amerika'dan F-35 alımının gerçekleşemediği hatırlatılarak Ankara'nın Washington'a Türkiye'nin 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçaklarının modernizasyonuna ilişkin bazı teçhizatlar için talep mektubu gönderdiği ifadelerine yer verildi. Milyarlarca dolar değerindeki muhtemel anlaşmaya dair başvurunun sürecin birinci basamağı olarak kabul edilen Amerika dış askeri satışlar aşamasında olduğu, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Kongresi tarafından da onay alması gerekeceği kaydedildi.
Alınan bilgilere göre Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından da eş terör örgütünün aksiyon ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürütüğü tespit edilen Suriye asıllı 4 bireye operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İkamet yapılan aramalarda ele geçirilen dijital girişlere de el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Uluslararası toplumun Ankara'yı Suriye'yi istikrarsızlaştırmak ve meşru Beşar Esad hükümetini devirmek için IŞİD'i bir araç olarak kullanmakla suçladığı bir durumda Türkiye'de IŞİD terör grubu üyelerinin tutuklanması sürdürülüyor. Ancak son yıllarda bu terörist unsurların Türkiye'ye girişiyle tehdit edildiğini hisseden Ankara hükümeti onları tutuklamak için şu zamana kadar önemli adımlar attı ve çok sayıda teröristi tutukladı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten dolayı 237 ölüm gerçekleşti. Vaka sayısı 33.860 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu sosyal medya hesabına paylaşarak son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın, COVID-19'u aşı sayesinde adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğu ise tam doz aşı olmayanlar, dedi.
Amerika'da yeni tip koronavirüs salgında ölenlerin sayısı son 24 saatte 710 artışla 737 bini geçti. John Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre Amerika'da virüs tespit edilenlerin sayısı ise 116.528 artarak 44.456.936 olarak kayıtlara geçti. Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı 737.568'e ulaştı.
Lübnan'da bazı limanlar balıkçılar için İran'dan mazot talep etti. El Ahad haber sitesine göre Lübnan'daki Trablus, Beyrut, Seyda limanları yöneticileri İran'dan mazot ithal etmek istediklerini bildirdi. Talep, Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın pazartesi gecesi Lübnanlı balıkçıların İran'dan ithal mazot kullanabileceğini söylediği konuşmasının ardından geldi. Habere göre balıkçılar yeni tarife kapsamında bir galon mazotu 170 bin Lübnan lirasına satın alabilecekler. Halbuki Lübnan Enerji Bakanlığı galon başına fiyatı 226.600 Lübnan lirası olarak açıklamıştı.
Iraklı kaynaklar seçim sonuçlarına karşı protesto gösterilerinin yapıldığını bildiriyor. El Ahd haber sitesine göre salı günü bazı Iraklı partilerin seçim sonuçlarının kabul etmemesinin ardından Irak kaynakları Irak'ın doğusunda yer alan Diyale eyaletine bağlı Halis şehrinde gösterilerin yapıldığını bildirdiler. Irak'ta 10 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Muktada Es-Sadr'a bağlı Sadr grubu 329 sandalyeli mecliste 73 sandalye elde ederek birinci parti oldu.
Yemen Ordu Güçleri ve Halk Komiteleri merkezi Marib eyaletindeki stratejik açıdan önemli El Cube şehrini Suudi koalisyonunun işgalinden kurtardı. Yemen medyasının bildirdiğine göre Yemen Ordusu ve Halk Komiteleri El Cube şehri ve çevresindeki bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Yemen medyası Yemen'in Ferrari Cumhurbaşkanı Mansur Hadi güçlerinin bölgeden kaçtıklarını bildirdi.
Suudi hükümeti ülkenin doğusundaki Şii aileleri mezarlarını yıkmaları ve Vahabi yasalarına ve öğretilerine uymaları gerektiğini söyledi. Suudilikse göre salı günü Suudi hükümeti ülkenin doğusunda Şii Müslümanlara karşı yeni bir savaş başlatarak her türlü Şii itirazı ve protestosunu ortadan kaldırılacağını ve bir genelgede de şehit ailelerinden şehit mezarlarını yıkmalarını istedi.
Ve son haberimiz, İran milli futbol takımı 2022 Katar Dünya Kupası ön eleme turunun 4. maçında Tahran Azadi Stadyumu'nda Güney Kore ile berabere kaldı. 1-1 sonuçla biten beraberlikle İran milli takımı 10 puanla A grubunun lideri, Güney Kore milli takımı ise 8 puanla ikinci sırada yer aldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Velayet Seması Savunucuları 2021 Hava Savunma Ortak Tatbikatı başlığını taşıyor. Velayet Seması Savunucuları 2021 Hava Savunma Ortak Tatbikatı operasyonel aşaması, dün sabah saatlerine itibaren İran ordusunun seçkin hava savunma birlikleri, devrim muhafızları, hava uzay güçleri ve ordu hava güçlerine katılımıyla İran'ın merkezi çöllük alanlarından merkezi Kevir çölünde başladı. Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hava savunma ortak karargahı komutanı Tuğgeneral Kadir Rahimzade, Velayet Seması Savunucuları 2021 Hava Savunma Ortak Tatbikatı'nın düzenlenmesinden güdülen hedefin, birliklerin savaşı hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, caydırıcılık oluşturması, hava savunma birliklerinin ve sistemlerinin ağır farklı tehditlerle mücadelede değerlendirilmesi, topyekün savunma ve elektronik savaş ve siber savaşta 360 derece savunma hazırlıkları ve personelin operasyonel ve teknik kabiliyetlerini ve bilgilerini artırması olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin özel amaçlı tatbikatlarının düzenlenmesinin birkaç önemli özelliği bulunmaktadır. İlk özellik, tatbikatlarda kullanılan tüm taarruz ve savunma sistemleri ve teçhizatının yerli olması. Bu da İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin iç kapasiteleri ve kabiliyetlere dayandığını göstermektedir. İran İslam Cumhuriyeti bu alanda eş zamanlı olarak iki amacı izlemektedir. İlk amaç, ihtiyaç duyulan alanlarda, özellikle de füze savunma alanında savunma sanayisini yerleştirmektir. Bu durum ise savunma caydırıcılığı anlamında stratejik öneme sahiptir. İkinci hedef, kadro oluşturmak, özel amaçlı güçler yetiştirmek, gelişmiş eğitim mekanizmaları kullanıp özel ve düzenli tatbikatlar düzenlemek suretiyle bu alandaki atılımları hızlandırmaktır.
Son tatbikatta kullanılan taktikler güncel küresel tehditler ve yapılanmalara uygun olarak planlanmış ve uygulanmaktadır. Düzenlenen bu tatbikatların bir diğer özelliği ise İran'ın askeri gücünün savunma ve caydırıcılığın her seviyesindeki konvansiyonel savunma ihtiyaçları ile orantılı olarak artırmasıdır. İran mevcut durumda hava, uzay, füze gücü, deniz gücü ve kara gücüne stratejik bir güç düzeyindedir. Doğal olarak İran İslam Cumhuriyeti tehdit oluşturmak niyetinde değil, sırf ülkenin güvenliğini korumaya ve tehditleri önlemeye çalışmaktadır. İslam İnkılabı rehberi Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ayetullah Seyyidina Hamine'ye İran milletinin gücünün ana unsurlarını açıklarken, İslami sistemin caydırıcı gücü, politikasının amacının uluslararası zorbaların İran'a yönelik saldırgan algısını önlemek olduğunu vurgulamışlardır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İran semalarında bir Amerikan saldırgan uçağına vurmak veya Aynur Esed üssünü darmadağın etme gibi İran'ın bugünkü savunma gücünün örneklerini hatırlattı ve şöyle buyurdu. Düşman bu gerçekler karşısında İran'ın savunma kabiliyetini ve gücünü ister istemez kararlarında ve hesaplamalarında göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu tatbikatların üçüncü özelliği, uygulanışlarında ve düzenlenmelerinde yeni teknolojilerin de kullanılmasıdır. Tatbikatta ayrıca gelişmiş elektronik ekipman, akıllı mühimmat, seyir füzeleri ve gelişmiş radara yakalanmaz İHA'lar ve pilotlu uçaklar kullanılıyor. Üniversite profesörü ve askeri analist olan Fethullah Kelanteri, caydırıcılığın üç ayağı olduğunu düşünüyor ve şöyle diyor. Caydırıcılığın ilk direği güç oluşturmasıdır. İkinci temeli güçlenmek, üçüncü temeli de güçlere karşı koymasıdır. İran İslam Cumhuriyeti caydırıcı gücünü artırma alanında önemli başarılara imza atmıştır. Batı Asya'daki hassas durum ve koşullar göz önüne alındığında İran'ın çevresinden gelen tehditleri püskürtmek için savunma hazırlığı ve saldırma gücüne sahip olması da iki kat önemli hale gelmiştir. Bu stratejik ihtiyaca yanıt olarak İran'ın askeri doktrininde ülkenin savunma kabiliyetlerini geliştiren stratejik hedefler belirlenmiştir. Bu kapasite düşmanı askeri saldırıdan caydırmak için etkili askeri savunma ve taarruz caydırma gücüne sahip olmak anlamına geliyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Afganistan'daki projelerindeki geniş çaplı yolsuzlukları etrafında. CNN haber kanalı yayınladığı raporda Afganistan'ın Amerika tarafından işgali yıllarında sözde bu ülkeyi yapılandırma ve yeniden imar çalışmaları yapma projelerinde geniş çaplı yolsuzlukları ifşa etmeye odaklandı. Raporda yaklaşık bir yıl boyunca uçak mürettebatı için 500 milyon dolarlık masraflar da dahil olmak üzere birkaç vakadan bahsediliyor. Hiç açılmayan 85 milyon dolarlık büyük bir otel, maliyetleri 28 milyon dolara ekleyen Afgan ordusuna özel kamuflaj üniforması siparişi ve Afganistan'la hiçbir bağlantısı olmayan Akdeniz'de bir tıp merkezinin inşası da bu ifşaatlar arasında yer almakta. Tabii ki bunlar 20 yılı aşkın bir süredir 145 milyar dolardan fazlaya mal olan ve Amerikan Genel Müfettişi tarafından hazırlanan Afganistan'daki sözde yeniden yapılanma çabalarındaki savurganlık, dolandırıcılık ve suistimal listesinin sadece bir kısmı. Afganistan'ın yeniden inşası konusundaki hassasiyetler sebebiyle 2008 yılında Amerikan Kongresi Afganistan'ın yeniden inşası özel müfettişi veya sigara gözetim organı olarak kurdu. Ağustos 2021'in sonunda Afganistan'dan çekilen Amerika son 20 yılda Afganistan'ı yeniden inşa etmek için milyarlarca dolar harcadığını iddia etmiş. Ancak şimdi bu paranın çoğunun boşa gittiği açık ve net ifşaatlar ile ortaya çıkmıştır. Sigar tarafından Mart 2021'de yayınlanan rapora göre Amerika Afganistan'da terk edilmiş veya tahrip edilmiş bina ve araçlara milyarlarca dolar harcamıştır. Raporda Afganistan'da sözde harcanan 7.8 milyar dolar ele alınmış ve yalnızca 343 milyon dolar değerindeki bina ve araçların iyi durumda tutulduğunu tespit etmiştir. Amerikan özel müfettişi Sopko ise bu hususta şöyle diyor. Birçok kullanılmayan sermaye varlığının olduğu, kötüye kullanıldığı veya terk edildiği bu projeler için fon sağlayan kuruluşlar için büyük bir endişe kaynağı olmalıdır.
Sigar son yıllarda Amerikan Savunma Bakanlığı, Pentagon, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Afganistan'daki NATO operasyonları gibi Amerikan hükümet bütçelerinde zimmete para geçirme ve milyonlarca doların savrulması ile ilgili raporlar yayınladı. Sigar Afganistan'ın yeniden inşasına ilişkin Ekim 2020 raporu bazı şaşırtıcı gerçekleri ortaya çıkardı. O zamana kadar Kongre 2002'den beri Afganistan'ın yeniden inşası için 134 milyar dolar ayırmıştı. Ancak Sigar sadece 63 milyar doları inceleyebildi ve geri kalanın akıbetinin belirsizliğinden bahsetti. Bu denetleme kurumu 19 milyar dolar israf, dolandırıcılık ve suistimal yapıldığını ve heder olduğunu belirtmiştir. Afganistan'ı yeniden inşasında Amerika ve Batılı kurum ve müteahhitlerin kötü yönetimi, yolsuzluğu ve savurganlıkların yanı sıra bu ülkede yapısal ve idari yolsuzlukların varlığı ve sayısız düzensizlikler yeniden imar ile ilgili mali kaynakların kaybolmasına neden olduğu hem de bu para Afgan halkının yaşamlarını iyileştirmede etkili olmamış bir kaynak haline geldi. Aslında Afganistan'daki Amerika ve NATO askeri varlığı, Afganistan halkının katliamı, artan güvensizlik, benzeri görülmemiş uyuşturucu üretiminden başka bir şeyle sonuçlanmadı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Mehr 1400 Hicri Kameri 6 Rebiülevvel 1443 ve miladi 13 Ekim 2021 Çarşamba. ...57 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Mehr 1343'te kapitülasyon kanunu tasarısı veya konsolosluk yargı hakkı despotşah rejiminin göstermelik meclisince onaylandı. Bu yasa uyarınca Amerikalı askeri müsteşarlar İran'da bu ülke mahkemelerinin hukuki takibinden muaf tutulurken onların İran'da herhangi bir suç işlemeleri halinde Amerika mahkemelerinde dava dosyaları incelenecekti. Aslında bu yasa İran'ın milli egemenliğinin çiğnenmesi ve halka ihanet ve saygısızlık anlamındaydı. Bu yüzden rahmetli İmam Hümeyni yaptığı tarihi konuşmasında bu yasanın boyutlarını halka anlatırken Şah ve Amerika'yı şiddetle eleştirdi. İmamın bu konuşması tutuklanıp Hicri Şemsi 13 Haban 1343'te sürgün edilmesine yol açtı. ...53 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Mehr 1347'de İranlı ünlü minyatür sanatı hocası Üstad Hüseyin Behzat vefat etti. Gençliğinde ressamlığa büyük ilgi duyan Behzat, sanatsal eserlerini sunmasından sonra zamanla ün kazandı ve nihayet İran'ın çağdaş minyatür sanatının önde gelen hocalarından sayıldı. Behzat, minyatür sanatında bir takım buluşlarını sunmakla bu asil ve değerli sanatın daha da gelişmesini sağladı. ...95 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Mehr 1305'te İranlı ünlü şair Üstad Muhammed Taki Şuri'de Şirazi vefat etti. Yüksek düzeyde zeki olan Şirazi kısa sürede güzel şiirler söyledi ve bu şiirleri her tarafa yayıldı. Tahran kentine giden Şirazi, Nasreddin Şah Kacar'ın büyük ilgisini çekti ve Fesihül Melik lakabını aldı. Muhammed Taki Şuri'de Şirazi daha sonra Şiraz kentine döndü ve ömrünün sonuna dek bu kentte yaşadı. Nihayet bu büyük şair 69 yaşında vefat etti ve Sadi Şirazi'nin defnedildiği anıtın yanında toprağa verildi. ...42 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Mehr 1358'de İranlı ünlü matematikçi, edip, yazar ve Mesahip Ansiklopedisinin sahibi Dr. Gholam Hüseyin Mesahip vefat etti. Hicri Şemsi 1289'da Tahran kendinde bilim ehli ve edip olan bir ailede dünyaya gelen Mesahip, Hicri Şemsi 1345'te matematik müessesesini kurdu. Misahibin yoğun çalışmaları neticesinde İran'da yeni matematik bilim dalı yayıldı ve yeni matematik babası lakabını aldı. ...23 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Mehr 1377'de İranlı ünlü araştırmacı ve yazar Üstad Recep Ali Mazlumi vefat etti. Mazlumi, Kur'an bilimi, hadis bilimi, hikmet ve irfan, İslam tarihi ve sanat alanlarında yaptığı geniş araştırmaları neticesinde 90 ciltten fazla kitap ve 500 makaleyi kaleme aldı. Önce bugün Hicri Şemsi 21 Mehr 1380'de İranlı alim ve fakih Ayetullah Ebul Faz Hansari Necefi vefat etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
İşsizlik kronikleşti. İşsiz sayısı 3.965.000.
Yeni Çağ.
AKP'li yönetici anket sonucunu beğenmedi, şirketi aradı.
Karar.
Milletim yurt sorunu var diyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Yusuf Ziya Cömert 11 Ekim tarihli Karar gazetesinde "Sistem yanlışa teşvik ediyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ilk sinyali 11 Ekim 2016'da vermişti. Devletin en tepesinde bulunan Cumhurbaşkanının hukuka ters düşmesi geleceğimiz açısından çok tehlikelidir. Bu tehlikenin bertaraf edilmesi için iki alternatif yol bulunmaktadır. Birincisi, bizim açımızdan en doğru, en sağlıklı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın fiili başkanlık zorlamasından vazgeçmesi, anayasal sınırlarına çekilmesidir. Şayet bu olamayacaksa, ikinci olarak fiili durumun hukuki boyut kazanmasının süratle yol ve yöntemlerinin aranmasıdır diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin sunduğu bu fırsatı süratle değerlendirdi. Hemen ertesi gün Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sistemine geçiş teklifini meclise getireceklerini açıkladı. Hazırlıklar süratle yapıldı. 6 ay sonra 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referanduma sunuldu. Propaganda dönemini 3 ay kabul edersek aralarında formalitelerin, temasların, tartışmaların hiç olmazsa bir ay vakit aldığını varsayarsak teklifin yaklaşık 2 ayda yazıldığını düşünebiliriz. Koca sistemi 2 ay içinde hazırladığınız düzenlemeyle değiştireceksiniz. Bu kadar hızlı yaparsanız yaptığınız düzenlemede bir sürü teknik kusur olur. Herhalde yazıcı heyet talimat sebebiyle Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine odaklandı. Bu yüzden sistem derme çatma oldu. Daha uzun sürede yazılsaydı da yanlışlıklar vardı sistemde. Bir kişi için bu kadar yetki fazlaydı. Denge, denetleme, kuvvetler ayrılığı tamamen ortadan kalkmıştı. O sıralar çok sorulan bir soru. Diyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan ideal bir siyasetçi. Ya bu yetkilerle ideal olmayan bir siyasetçi Cumhurbaşkanı olursa? Bu sorunun cevabı hiçbir zaman verilmedi. Dünyada ideal siyasetçi ya da bilge kral gibi ideal yönetici olmadığını biliyoruz. Beşer, başkan ya da padişah bile olsa noksanlarla maluldür. O yüzden birilerinin görevi eleştirmek, yanlışları düzeltmek, uyarmak, hatırlatmak olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı sistemi reklamlardaki gibi çıkmadı, ekonomi düzelmedi, sürekli kötüye gitti. Karar alma süreçleri hızlanacaktı, yer yer hızlandı. Fakat yanlış karar alma süreçleri de hızlandı. İstişare mekanizmaları ortadan kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hitaplarında istişareyi tavsiye ediyor. Bu bir gerçek. Fakat kendisini bu tavsiyeden ya muaf tutuyor ya da istişare ehlini her şeye kafa sallayanlarla sınırlıyor. Soru soranları, tenkit edenleri o civara yaklaştırmıyor. İstişarenin yerine bir talimat müessesesi kuruldu.
Mehmet Kara 11 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde iki ittifakta anayasa değişikliği istiyor ama başlıklı yazısına yer veriyor. Yeni anayasa konusu meclis açıldığı andan itibaren tartışılmaya başlandı. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da anayasa değişikliğini konuşuyor. Aradaki fark Cumhur İttifakı Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum için Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle Deva ve Gelecek Partileri ise güçlendirilmiş, iyileştirilmiş ve kuvvetlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için yeni anayasa istemesi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partilerinin hukukçu genel başkan yardımcıları parlamenter sisteme geçiş için üçüncü toplantılarını mecliste yaptılar. Bundan sonra her hafta mecliste toplanma kararı da aldılar. Ortak bir metin ortaya çıktığında da genel başkanlara sunulacak ve kabul edildiğinde ise ortak bir açıklama yapılacak. Altı genel başkanın ortak açıklama yapmasıyla beraber fotoğraf vermesi parlamenter sisteme geçiş için millet nezdinde önemi büyük olacağı görülüyor. Altı parti parlamenter sistem çalışmalarında yer alan tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı ilkeleriyle işe başladı. Sistem değişimi için ortak mutabakata vardılar. Bunun için de anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Millet İttifakı yeni anayasanın yanında başta meclis iç tüzüğü ve siyasi partiler kanunu olmak üzere seçim kanunu, siyasi etik kanunları üzerindeki değişiklikler için de görüşüyor. Partisi adına toplantılara katılan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp'ın ifadesine göre, millet güçlendirilmiş parlamenter sistem için bu ittifaka büyük ümit bağlanıyor. Şahin Alp diyor ki, güzel, güneşli günler göreceğimize dair ümidim arttı. Şu anda görülen 6 partide de güçlendirilmiş parlamenter sistem için ortak bir irade var. Son yıllarda 6 partinin bir araya gelip bir konu üzerinde çalışıp mutabakata vardığı başka bir örnek önümüzde yok.
Murat Ağrel 11 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde devleti kafasına göre yönetmektir bu başlıklı yazısına yer veriyor. Ticaret Bakanlığı kontrolünde odalar, borsalar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bütçelerinden her yıl ayrılan ve iç ticaret hizmetlerine geliştirme payı hesabında biriken paralar olur. Yani Sayıştay raporuna göre Türkiye ve Odalar ve Borsalar Birliği adına açılan bir banka hesabında toplandı. Bu hesaptan bakan onayıyla bakanlık ihtiyaçları için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin sorumluluğunda harcama yapıldı. Dolayısıyla ayrılan pay ve yapılan giderlerin kamu mali sistemi dışında yönetildiği anlaşılmış diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
2020 yılı içerisinde anılan pay hesabında toplam 72.995.000 TL'lik tutar birikmiş. Yıl içerisinde ise bunun 32 milyon 533 bin TL'si harcanmış. Nereye, nasıl, yemekhane hizmeti gideri, iş yapma kolaylığı danışmanlık gideri, bakanlık makamı temsil ağırlama gideri, hizmet binası kiralama gideri vesaire. Bu giderler bakanlık iç ticaret hizmetini geliştirmeye yönelik bir gider türü mü? Hayır. İşin enteresan tarafı da bu harcamaların İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından makam onayına sunulduğu ve makam tarafından da onaylandığı görülmüş. Başka durum ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca süreklilik arz eden hizmet alımlarının şartları oluşmamasına rağmen yılın ilk 2-3 aylık dönemleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/B maddesinde belirtilen pazarlık usulüyle yapıldığı tespit edilmiş. Acil durumlarda yangın, sel gibi afet durumlarında kullanılması gereken 21/B ihale usulü ne yazık ki adrese teslimi halleri için kullanılmaya başlanan bir ihale metodu haline geldi. Aslında ilgili kanunda ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı belirtilmiş. Peki bakanlık ne yapmış? Aşağıda her yıl düzenli olarak alınan hizmetleri pazarlık usulüyle ihale etmiş. Bu uygulamaya gerekçe olarak da bütçe sürecinin tamamlanarak ödeneklerin dağıtılmasının ve açık ihaleye çıkılabilmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasının zaman aldığını, buna rağmen süreklilik arz eden hizmetlerin aksatılmadan yapılmasının gerekli olduğunu ileri sürmüş. İhaleler zaman alıyormuş, hizmet devamlılığı için şartmış, yani bu kadar kanun, madde, yönetmelik boşuna hazırlanmış. Sonuç olarak her devlet kurumunda karşımıza çıktığı gibi burada da kafamıza göre yönetim kendini göstermiş. Öyle ki kanun koyucu zaten bu soruna çözüm getirmiş. 4734 sayılı kanunun 5. maddesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı yönündeki hükme istisna olarak aynı kanunun 62. maddesinin B bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceğini düzenlemiş. Açıklanan sebeplerle Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca süreklilik arz eden hizmet alımlarının mali yılın ilk 2-3 aylık dönemleri için pazarlık usulüyle yapılmasında mevzuata uygunluk bulunmuyor. İyi de 3.1 milyon liralık işlem yapılmış, böyle basit mi bu paraları harcamak? Bunun denetimi, sorgusu, usul ve esasları nereden nasıl uygulandı? Her yazımda tekrarlıyorum, devlet kafamıza göre yönetilemez.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve Sanat.
Değerli dinleyiciler, gerçek ve sanal adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı gibi geçen sohbetimizde çocukların ilk 7 yıllık yaşamlarındaki davranış özellikleri hakkında konuştuk ve ebeveynin bu yıllarda çocuklarını nasıl yetiştirmelerini belirttik. Bugün sizlerle çocukların ikinci 7 yıllık dönemi hakkında konuşacağız.
İnsanı yaratan, varlığa hayat veren yegane Allah'ın adıyla selamlıyoruz sizleri.
Selam. Hepinize binlerce kez selam. Umarız hepiniz iyisiniz ve bu zor pandemi dönemini en az sorunla geçiriyorsunuz. Hepinizi sağlık olmanızı diliyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde çocukları yetiştirme dönemini her biri 7 yıl olmak üzere 3 bölüme ayırabileceğimizi belirttik. Çocuğun ilk 7 yıllık döneminin özellikleri hakkında konuştuk ve ebeveynin bu yıllarda çocukların yetiştirilmesi, talim ve terbiyesinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini söyledik. Bugün ise ikinci 7 yıllık dönemi hakkında konuşmak istiyoruz.
Hayatın bu döneminde insanın bildiğiniz gibi aklı gerektiği kadar erişkinliğe ulaşmamış ve çocuk hala iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edemiyor doğal olarak. Hayatın ikinci 7 yıllık döneminde çocuk ne davranışta ve ne de fikir belirlemede bağımsız değildir. Bir model gerektiriyor çocuk kendisi için. Çocuk kendini model olarak seçtiği yoğun şekilde hayrandır ve bir an bile düşünmeden onların giydiklerini, yediklerini ve hatta yaptıklarını taklit ediyor. Bu modeller anne baba, dostlar, yaşıtları, öğretmen veya hatta sanal dünyada tanıştıkları ünlü kişiler olabilir, hatta çizgi filmler ve film kahramanları olabilir.
Evet, bana göre onlar daha çok etkiliyor. Tabii bazen ki onların giysilerini, vücutlarında kullandıkları dili kullanıyorlar.
Her şeyi, evet.
Thank you.